Kitabın adı Siyah Süt, yazarı Elif Şafak. 16. ayrım. Şehri şehire nice zaman uzaktan baktım. Elimde iki parça valizim, minnacık bir odada kalmanın, en sevdiğim kitapları bile yanıma alamamanın, ilişkilerime süreklilik katamamanın, dostlarımın bana ihtiyacı olduğu anlarda yanlarında olamamanın, benim dostlarıma ihtiyacım olduğunda onlardan mahrum kalmamın, bunca sevdiğim şehirde barınamamanın sancısını içimde taşıyarak geçirdim günlerimi, aylarımı. Zaman zaman dışarı çıksam da ekseriye asosyal, takıntılı, içine kapanıktım. Anneliğe dair sorular sormaz oldum artık. Benim gibi birinden annem anne olmaz ama ileride belki iyi bir üvey anne olur diye kestirip attım. Yüreğimin sarkacı annelik hevesinden de, İstanbul hasretinden de uzaklara savruldu. Ya da ben öyle sandım. Yaz ortasında bir hafta 10 günlüğüne geliyorum İstanbul'a. Biraz soluklanıp, birkaç parça eşyamı alıp, birkaç kadim dostumu görüp, az biraz hasret giderip, yayıncımla Araf'ın hazırlıklarını yaptıktan sonra yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmek üzere. Bu niyetle. Planım böyle. Ne var ki hayat, biz planlarımızı yaparken peşimiz sıra sessizce gelip, o pek süslü, pek fiyakalı planlarımıza Mickey kulakları, vampir dişleri, pos bıyıklar çizen yaramaz mı yaramaz bir çocuk. Sen istediğin kadar planladığını zannet geleceği, o gene bildiğini okur. İstanbul'a geldiğim günün gecesinde Asmalı Mescid'de bir tesadüf, beklenmedik bir telefon beni ileride eşim olacak adamla karşı karşıya getiriyor. Eyüp. Yukarıda cinler, periler, melekler dalga geçiyor olmalı. Sen misin bunca sene Eyüp peygambere laf eden? Sen misin sabrı, tevekkülü ve balıkçıların bildiğini öteleyen? Seneler sonra biz yeniden ve ben her şeyi unutup tepetaklak oluyorum. Ah, minel aşk demişti Osmanlı. Aşktan bu yana. Aşktan önce, aşktan sonra. Çünkü aşk bir milat. Takvimlerin kendini sıfırladığı, saatlerin yeniden ayarlandığı an. Aşktan önce olan biten her şey mişli geçmiş. Adeta yaşanmamış. Bir şekilde hafızaya sonradan alınmış. Aşktan sonra olan her şey şimdiki zaman. Öncesi ve sonrası olmayan. Uzakları yakın, olmazları olur eden bir efsun aşk. İnsana tükürdüğünü afiyetle yalatan, ettiği tüm büyük lafları bir bir hatırlatan, bileğinden kavradı mı sarsan, sarstı mı bırakmayan bir yudumcuk efsun. Aşk bir kimyasal bileşim, formülünde esrar var. Ne zaman ki körkütük aşık oluyorum, nasıl olduğunu dahi anlamadan, beynin beden üzerindeki hakimiyetine bir isyan başlıyor içimde. Kazan kaldırıyor yüreğim. Yeniden kadınlığıma dönmek istiyorum şimdi. Sadece beyin olmak yetmiyor artık. Ne zaman ki aşık oluyorum, kıymete biniyor beden. Küçümsediğim, reddettiğim, ötelediğim kadınsılık, deli gibi arzuladığım bir özellik oluveriyor aniden. Geride bir yerde dalgın dalgın el sallıyor Boston'daki beyin ağacı. Bir gece rüyama giriyor. Gövdesi billurdan, dallarında gümüşü saçaklar. Rengarenk sincaplar yuva yapmış içine. Oyuk ve karanlık bir ağzı, fal taşı gibi açılmış koca koca gözleri var ağacın. Başında bir leylek yuvası, oturmuş tepesine şapka gibi. Çok şıksın, diyorum. Beğenmene sevindim. Çünkü senin için süslendim, diyor beyin ağacı. Şiddetli bir rüzgar çıkıyor aniden, yaprakları dökülüyor. Asılıyor suratı. Ama biliyorsun, yollarımız ayrılmalı. Sen artık bırak beni, gitme vaktin geldi. İyi ama yemin ettim. Dedim ki, beden kurusun, beyin kalsın. Çarpılırım sonra. Çarpılmazsın, merak etme. İnsanların, hayvanların, hatta şu fani dünyanın dahi miadı olur da Yeminlerin olmaz mı sanıyorsun? Diyor. Sonra da ekliyor. Ettiğin yeminin miadı doldu. Bu zaman zarfında sadık kaldın sözüne. Aferin. Ama artık azat ediyorum seni. Serbestsin. Ve bu son kelimeyi telaffuz etmesiyle rüzgarın daha da hiddetlenmesi bir oluyor. Çıkan borada tüm dalları tek tek kırılıyor. O zaman anlıyorum ki dalları camdanmış. Tuzla buz oluyorlar. Panik içinde kopan her dalı yerine takmaya çalışıyorum ama mümkün değil. Acımıyor, merak etme diye bağırıyor beyin ağacı. Elimde kopmuş dallarla kala kalıyorum. Yerdeki cam kırıklarına basmamaya çalışarak yürüyorum. Ama ağaçtan uzaklaşmaya mı çalışıyorum yoksa ona yakınlaşmaya mı anlayamıyorum. Boston dönüşü İstanbul'da gördüğüm rüya böyle. Soğan kadın. Beyin ağacı beni azat edince hızlı bir değişim başlıyor içimde. Bundan böyle bedenime iyi davranmaya karar veriyorum. Sırf bu niyetle body shoplara dadanıyorum. Habire kremler, losyonlar satın alıyorum. Komodinin üstünde birikiyor şişeler. Ve günlerden bir gün tam ben son aldığım malzemeleri tanzim ederken aynanın önünde papayalı el kremi kutusunun üzerinde kıpırdayan bir şey dikkatimi çekiyor. Yaklaşıp daha dikkatle bakıyorum. Öylesine tuhaf geliyor ki önce biblo zannediyorum. 14-15 santim boyunda, 400-450 gram ağırlığında bir parmak kadın bu. Bir elini destek yapmış başının altına, harem tablolarındaki kar beyaz cariyeler gibi uzanmış boylu boyunca. Saçlarını salmış dalga dalga beline kadar. Kıpkırmızı bir rujla boyadığı dudaklarının üzerine bir ben kondurmuş kalemle. Dirseklerine kadar uzanan siyah eldivenler takmış. Eldivenli parmaklarının üzerinde iri iri tek taş yüzükler. Parlak, kaygan kumaştan kırmızı bir gece elbisesi giymiş. Göğüsleri meydanda. Yırtmacı da hayli derin elbisenin. Tek bacağını olduğu gibi gözler önüne seriyor. Ayaklarında sivri ve yüksek topuklu kırmızı ayakkabılar. Merak ediyorum, nasıl o topukların üzerinde yürüyebiliyor? Bir kez olsun benden yana bakmadan uzun bir ağızlık alıyor eline. Usul, umarsız hareketlerle ağzına bir sigara takıyor. Abartılı bir edayla içini çekiyor. Derken aşırı boyalı kirpiklerini kırpıştırarak bana dönüyor. "Ateşin var mıydı Canikom?" diyor şuh bir sesle. Kanım donuyor. "Kim bu kadın?" "Ateşim yok," diyorum. "Ah ne yazık," diye karşılık veriyor parmak kadın. Minnacık, sedef bir kutuyu andıran el çantasını açıp bir çakmak çıkarıyor anında. Kendi sigarasını yakıp dumanı suratıma üflüyor. Sonra dudaklarını büzüp dumandan halkalar yapıyor peş peşe. Ağzım açık izliyorum bu tuhaf mahluku. "Tanımadın değil mi?" diyor alaylı bir sesle. "Tabii, çok normal. Ne zaman tanıdın ki beni?" Öne doğru eğiliyor. Elbisesinin kıvrımlarından göğüsleri seçiliyor. Huzursuz oluyorum. Ama o gözlerini gözlerime dikip, tüylerimi diken diken edecek kadar soğuk ve sakin bir sesle şöyle diyor. "Ama ben senden başkası değilim Canikom. İçimden Sesler Korosu'nun nadide üyelerinden biriyim. Bugünlerde bedeninle barışmak istediğini beyan ettin ya, ben de bunu bir çağrı kabul edip geldim. İşte buradayım." "Kimsin?" diyebiliyorum sadece. "İsmim Saten Şehvet Hanım," diyor muzipçe göz kırparak. "Baygın parfümler sürünmeyi, şıkıdım şıkıdım süslenmeyi, ipek kıyafetler, saten gecelikler giymeyi pek severim. Saten kısmı buradan gelir adımın. Şehvet kısmının nereden geldiğini tahmin etmişsindir herhalde. Açıklamaya gerek var mı? Enchanté Canikom." "Lütfen bana Canikom demeyi keser misin?" diyorum sesim titreyerek. Senin gibi bir iç sesim yok benim. Yanlışın olmalı.
Çok yazık.
Nasıl da korkuyorsun benden, diyor sigarasından bir nefes daha çektikten sonra. Gazetelerdeki tüm fotoğraflarında kasıyorsun kendini. Surat bir karış. Eller kavuşturulmuş, hep uzaklara bakıyorsun. Dalmış gitmiş derin yazar pozu. Halbuki ne gerek var dalmaya? Canlı rujlar sürsen, dişlerini göstere göstere kocaman gülsen objektiflere, çiçekli frapan elbiseler giysen, biraz kol bacak göstersen ne olur sanki? Yazarlığına zeval mi gelir? Daha mı az edebiyatçı olursun? Kitaplarının kalitesi mi düşer? Kadınsı görünmekten ödün patlıyor. Söylesene sen benden niye bu kadar korkuyorsun?
Sayfa 185'te Saten Şehvet Hanım'ın bir karikatürü var.
Nutkum tutuluyor. Bak yine soğan gibi kat kat giyinmişsin. Bu da entelektüel tesettür olsa gerek, diyor Saten Şehvet Hanım. Oysa ben teni severim. Tenselliği, cinselliği, kadınsılığı, aşkı, tutkuyu severim. Dokunmayı da severim, dokunulmayı da. Akrep burcuyum ne de olsa. Nasıl istemem hazzı? Hedonizme bayılırım. Kadınlığımı doya doya yaşamak isterim. Ama nerede?
Senin yüzünden sansürlendim senelerce.
Ter basıyor. Söyleyecek laf bulamıyorum.
Ya terlersin tabii. Ne o öyle? Kat kat giyinmişsin gene. Bayan Soğan, sen ne zaman şöyle tiril tiril bir elbise içinde kadınlığıyla barışık, hiçbir şeyi umursamayan yazar pozu vermeyi başaracaksın? Diye üsteliyor Saten Şehvet Hanım. Giyebilsen mor renkli çarşaflar dikersin kendine. Kafan görünür sadece. Bedenin saklanır o mor denizin içinde.
Haklı olabilir mi? Belki de gerçekten soğan kadın yaptım kendimi. Düşünmeden, fark etmeden, entelektüel tesettüre girdim bunca zaman. Şimdi zihnimde canlandırınca doğrusu hiç de fena gelmiyor. Kafayı açıkta bırakan mor bir çarşaf giyme fikri. Ben aslında nicedir bir zırh gibi taşıyorum kıyafetlerimi. Toplum ile benim aramda bir sınır boyu çiziyorum. Toplumun gözünden saklamaya çalıştığım bedenim mi yoksa yüreğim mi bilmiyorum.
Şimdi senin şu kitapların var ya, diye mırıldanıyor Saten Şehvet Hanım. Tembel tembel geriniyor el kreminin üzerinde.
Ne olmuş kitaplarıma? Diyorum savunmaya geçerek.
Bir şey olmamış da bana öyle geliyor ki siz kadın yazarlar romanlarınızda cinselliği erkekler kadar rahat anlatamıyorsunuz. Şöyle bir karıştırıyorum da yazdıklarınızı. Sevişme sahneleriniz kısa kısa, varla yok arası. Sanki geçiştirmelik. Hani eski Yeşilçam filmlerinde tam sevişme sahnesine sıra gelince kamera kayar ya, kenarda duran perdeyi ya da vazoyu seyreder seyirciler. Siz kadın yazarlarda aynen öyle anlatıyorsunuz cinselliği. Bir de bakıyorum kaleminiz kayıvermiş. Seksi değil, vazoyu anlatıyorsunuz.
Hadi canım, diye itiraz ediyorum. Bir sürü kadın yazar var, işi gücü cinsellik anlatmak olan.
Evet ama Canikom, romantik ya da erotik kitaplar yazmaktan söz etmiyorum ki ben, diyor gücenmiş bir edayla.
Sateniz, şehvetiz dedik diye cahil değiliz herhalde. Biz de biliyoruz beyaz dizileri yazanların genellikle kadın olduğunu. Ama mevzu o değil. O tarz kitaplardan bahsetmiyorum ki ben burada.
Ayağa kalkıp saçlarını bir havayla geriye attıktan sonra bol rimelli gözlerini bana dikiyor. Edebi kulvardan söz ediyorum. Darılma ama şu sizin kulvarda dobra dobra cinselliği yazabilen kadınların sayısı amma da az yahu. Vallahi bana sorarsan kadın romancılar ancak üç durumda kendilerini sansürlemeden seksi anlatabiliyorlar.
Neymiş bu koşullar, diye soruyorum gergin bir tebessümle. Acaba gerçekten bilmek istiyor muyum cevabı? Emin değilim.
Birinci koşul lezbiyenlik. Kadın yazar eğer lezbiyense, bunu da toplumdan saklamıyorsa zaten çekinecek neyi kalmıştır ki? Değil mi Canikom? Bak o zaman cinselliği sansürlemeden anlatabiliyor. Demek ki lezbiyen olmanız lazım. Bu bir. Saten Şehvet Hanım anlata dursun. Ben merakla bu konuşmanın nereye gideceğini anlamaya çalışıyorum. Ya da yaşlanmanız, toplumun gözünde ihtiyar hanımefendi statüsüne geçmeniz lazım. Ununuzu eleyip eleğinizi duvara asmalısınız ki korkmadan, çekinmeden cinselliği anlatabilirsiniz. Dolayısıyla bir an evvel yaşlanmalısınız. Bu da iki. Ya da ne olacak? Herkesin diline dolanmayı, hakkınızda abuk sabuk yazılar çıkmasını göze almanız, tabiri caizse biraz yırtık olmanız lazım. Bu da üç. Bir şey diyemiyorum. Sessizliğimden cesaret almış olmalı ki konuşuyor da konuşuyor. Sende bu üç şartın hiçbiri mevcut değil. Nasıl yazacaksın cinsellik hakkında acaba? Diyor burun kıvırarak. Ay ne fena senin şu hallerin. Yok bedenini kapat, kadınsılığını ört sakla, yaşarken kendini, yazarken cinselliği sansürle, aman yanlış anlarlar, anlattıklarım benim hikayem zannederler, sonra bana cakcuk ederler diye laflarını törpüle, fazla anlatma, fazla açılma, hep sansür, hep sansür. Of ya, olan bana oluyor tabii. Bütün ömrüm boyunca bastırıldım durdum vallahi. Yazık değil mi bana? Sayfa 188'de Saten Şehvet Hanım'ın bir karikatürü var. Haklı olabilir mi? Bilmiyor ki Saten Şehvet Hanım bedenleriyle, cinsiyetleriyle, hatta seksapelleriyle son derece uyumlu olan kadınlara hep hayranlık beslemişimdir gizliden gizliye. Ama Saten Şehvet Hanım'ın bilmediği bir şey daha var. Bendeki bu durumun salt bireysel bir arıza olmadığı, kısmen de olsa kültürel bir açıklaması var şu hallerimin. Bu memlekette kamusal alana çıkan ve bedeniyle değil, beyniyle tanınmak, beyniyle algılanmak, beyniyle kabul görmek isteyen bir kadının cinselliğiyle ya da kadınsılığıyla barışık kalması o kadar kolay değil. Kadın romancıların hem kendi kadınsılıklarını bastırmaları, hem de kitaplarındaki cinsel unsurları sınırlı tutmaları, içinde yaşadıkları toplumsal ve kültürel dayatmalardan bağımsız açıklanamaz. Aynı şey kadın akademisyenler, kadın gazeteciler, kadın siyasetçiler ve iş dünyasındaki kadınlar için de geçerli. Hepimiz az biraz kasıyoruz kendimizi, zırhlar kuşanıyor, savunmaya geçiyoruz. Beden ile özdeşleştirilen öteki kadınlardan olmamak için kayıyoruz öbür uca. Yeşilçam filmlerindeki gibi kamera değil, kalemimiz dahi değil, biz kendimiz kayıyoruz kenara, cinsellikten uzağa. Kadınlara ve kadınlığa karşı böylesine önyargılı olan bir toplumda bedenlerimizi rahat taşıyamıyoruz. Kamusal alanda beyin olmak uğruna ancak kendi evlerimizin mahremiyetinde sakınmadan beden olabiliyoruz. Ev dışında saygı görebilmek için kadınlığımızı habire yok sayıyor, bastırıyoruz. Saten Şehvet Hanım meselenin bu toplumsal boyutunu anlayamıyor işte. Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalı'nda Rabia karakteri o kadar iffetlidir ki, evinde yatak odasında nikahlı kocasının yanındayken dahi soyunmaz, soyunamaz. Geceleri üstünü değiştirmesi gerektiğinde dolaba girer, orada giyinir geceliğini. Kadın yazarlar birer Rabia değil elbette ama Rabiaların örnek olarak gösterildiği bir toplumda bizler de ancak dolaplarda bedenimizle buluşabiliyor, oradan çıkar çıkmaz gene kabuklanıyor, kapanıyoruz. Ve bu refleks yazımıza yansıyor. Yazımızın samimiyetini de, derinliğini de zedeliyor. Cinselliği yazmaya utanıyoruz. Meraklı, yaratıcı ama utangaç küçük kızlara dönüyoruz. Bir gün Saten Şehvet Hanım'ı kendime rehber edinir miyim acaba? Onun gibi parlak kırmızı rujlar, topuklu ayakkabılar, mendil kadar mini etekler, göğüsleri sergileyen kıyafetler giyerek saçlarımı şampuan reklamlarındaki gibi fönlü havalı salabilir miyim rüzgara? Emin değilim. Muhtemelen yapamam. Daha iki adımda ayağım kaldırım taşına takılır, topuklarım çukura girer, kırılır. Yere kapaklanırım. Beceremem. Bütün içimden sesler korosu birbirine girer. 16. ayrımın sonu. Sayfa 191. Devamı 17. ayrımdadır.